programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki iki hafta boyunca Eski Antlaşma'dan Habakuk kitabının yorumunu yapacağım. Kutsal kitabın Eski Antlaşma kesiminde Nahum, Habakuk ve Sefanya kitaplarının birçok açılardan ortak yönleri vardır. Her biri Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisini belirli bir açıdan ele alır. Bunların her biri de tanrısal yönetimin insansal yönetimlerle nasıl kaynaştığını gösterir. Bunlar aynı zamanda Tanrı'nın tek tek bireylerle olan ilişkilerini de ele alırlar. Diğer bir benzerlik de bunların her birinin hemen hemen aynı dönemlerde yazılmış olmalarıdır. Yani Nahum, Habakuk ve Sefanya kitapları. Gerçekten de bunların her biri aynı zaman diliminde yaşamış olabilirler ve büyük bir olasılıkla da öyledirler. Tarihleri tamı tamına bilmek o kadar çok önemli olmadığı için Eski Antlaşma kitaplarının yazılma tarihlerini ya da peygamberlerin hangi yıllarda yaşadıklarını tam ve kesin olarak bilmek bazen mümkün değildir. En azından bu üç peygamberin İsrail kralları Yoşua ile Yehoyakim'in saltanatları arasında kalan zaman içerisinde yaşamış olduklarını biliyoruz. Yeremye peygamber de bu aynı dönem içerisinde yaşamış olabilir. İsrail'in kuzeyindeki Yahuda krallığı bu dönemde zaten sürgündeydi. Güneydeki krallık da buna benzer bir sürgün olmanın eşiğindeydi. Güney krallığında Yoşua'dan sonra tahta çıkan kral çok kötü bir kraldı. Nahum, Habakuk ve Sefanya kitapları bu çökme dönemine çok iyi uymaktadırlar. Bu kitaplar arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da vardır. Nahum kitabı sadece ve sadece Asur İmparatorluğu'nun başkenti Nineve ile ilgili olarak yazılmıştır. Nahum peygamber bu kitapta Tanrı'nın adil, doğru ve aynı zamanda bir sevgi tanrısı olduğunu ve Nineve kentini yargılamakla tamamen doğru ve haklı bir şey yapmış olduğunu gösterir. Habakuk konuya biraz farklı bir açıdan yaklaşır. Soruları vardır Habakuk peygamberin. Kendi halkı arasındaki kötülükler ve günahlar karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünür ve bundan son derecede rahatsızdır. "Niçin bir şeyler yapmıyorsun ya Rab?" diye sorar Tanrı'ya. Bugün de çok sayıda insan Habakuk peygamberin sorduğu bu soruyu sormaktadır. Tanrı niçin bir şeyler yapmıyor? Niçin insanların işlerine müdahale etmiyor? Niçin dünyada var olan bunca adaletsizliği, kötülüğü ve zulmü sona erdirmiyor? Niçin bu kadar savaşları sona erdirmiyor? Tanrı, Habakuk peygamberin sorusuna günahlı yollarından dönüp tövbe etmezlerse, Yahuda'yı sürgüne götürmek ve cezalandırmak için Babil ulusunu kullanacağını söyleyerek yanıt verir. Önce Habakuk peygamberin bir sorusu vardı ama şimdi Tanrı'nın bu yanıtı karşısında aklında başka bir soru daha oluşur bu peygamberin. İsrail'in Yahuda krallığını cezalandırmak için onlardan daha günahlı, daha kötü bir ulus olan Babililer'i, yani putperest bir halk olan Babililer'i nasıl kullanabilirsin diyor. Tanrı Habakuk'u bu kez şöyle yanıtlar. Evet, Babililerin çok daha kötü ve günahlı olduklarını biliyorum. Onlar bu yaptıklarının hesabını bana daha sonra verecekler. Onların işlediği günahlara göz mü yumacaktım? Hayır, Yahuda'yı cezalandırmak için Babililer'i kullandıktan sonra sıra Babililerin kendilerine de gelecek. Eğer bu halk tövbe edip Tanrı'ya dönmezlerse. Tanrı kötülüğe ve günaha değerli dostum asla göz yummaz. Hiç kimseye tolerans göstermez. Günahı eninde sonunda yargılayacaktır. Ancak Tanrı'nın zamanı vardır. Tanrı bunu kendi bilgeliği içerisinde yeri ve zamanı geldiğinde yapıyor ve yapacaktır. Habakuk kitabı yeni antlaşmayla olan bağlantılarıyla da çok önemli bir kitaptır. Yeni antlaşmada Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektupları büyük doktrin kitapları olarak kabul edilir. Bu üç büyük doktrin yani öğreti kitabında da Habakuk'tan alıntılar vardır. Her birinin verdiği haberin temelinde Habakuk 2. bölüm 4. ayette söylenen doğru kişi imanla yaşayacaktır sözü esas alınmıştır. Bu nedenle bu küçük Habakuk kitabı kutsal kitapta çok önemli bir yer tutar. Kitabın sayfalarının az olması aklınızı karıştırmasın. Bir şeyin önemi o şeyin çokluğuna değil, verdiği haberin niteliğine dayalıdır. Bu kitabın yazarına geldiğimizde Habakuk sözcüğü anlam olarak kucaklama demektir. Martin Luther bu adla ilgili olarak şu açıklamayı yapar. Habakuk sözcüğü kucak açan kişiyi ya da başka birini kucaklayan, kolları arasına alan kişiyi simgeler. Habakuk kendi halkına kucak açan birisidir. Ağlayan bir bebeği annesi nasıl kollarında tutarsa, Habakuk da onları sıkıntının hemen geçeceğini umut ederek öyle kollarını alır, onları teselli eder ve avutur. Habakuk peygamber kendi hayatından, hangi dönemde yaşadığından hiç söz etmez. Ben ona eski antlaşmanın haberci Thomas'ı adını taktım. Çünkü o da elçi Thomas gibi sorusu olan biriydi. Habakuk'un kitabı sıra dışıdır. Gerçek anlamda bir peygamberlik ön bildiri kitabı olduğu söylenemez. Bir anlamda Yunus kitabını andırır. Burada Habakuk, Tanrı ile arasındaki ilişkiyi, Tanrı'ya sorduğu soruları ve Tanrı'nın ona verdiği cevapları anlatır. Bu kitap peygamberlerin kişisel tecrübelerinin şiir dilinde anlatıldığı bir kitaptır. Yunus kitabı ise bu açıdan nesir halinde yazılmıştır. Habakuk peygamber ilginç bir adamdır. Edebiyat açısından şaheser diyebileceğimiz bir dilde çok güzel bir kitap yazmıştır. Kitabın son bölümü gerçek anlamda bir hamd ve övgü şiiridir. Kitabın son bölümü gerçek anlamda bir hamd ve övgü şiiridir. Kitaptaki son sözler olan müzikçi başı için saz aletlerim üzere sözleri bu kitabın bir şarkı, bir ezgi olduğunu da gösterir. Buradaki bu küçük dipnot özellikle bu ezgiyi çalıp söyleyecek müzisyenler ve şarkıcılar için düşünülmüştür. Kitabın son bölümüne bir tür güzellik mezmuru diyebiliriz. Gerçekten tüm kitap bir cevher kadar değerli bir kitaptır. Bir uzman kişi kitapla ilgili yorumunda şöyle yazıyor. Habakuk'un dili baştan sona kadar klasik bir dildir ve sık kullanılmayan seçkin sözcüklerle doludur. Başka bir yorumcu şöyle diyor. Kitap o muhteşem şiir dili nedeniyle üstün bir özelliğe sahiptir. Şimdi Habakuk kitabının mesajına geldiğimizde bu küçük kitap karamsarlık sözleriyle başlarken zafer ve yücelik sözleriyle son bulur. Soru işaretiyle açılırken büyük bir ünlem işaretiyle kapanır. Habakuk kitabı büyük bir niçin sorusudur. Tanrı kötülüklere niçin izin veriyor sorusu düşünen her insanın karşılaştığı bir sorudur. Bu kitap sanımca bu sorunun cevabını vermektedir. Tanrı yeryüzündeki kötü ve yanlış gelişmeler karşısında bir şeyler yapıyor mu? Bu kitap bu soruya evet diye yanıt veriyor. Eski antlaşmada Habakuk'un ve günümüzde modern insanın sorusunu, yeni antlaşmada yani İncil'de Thomas'ın şüphesini tek bir sözcükle özetleyebiliriz. Niçin? Bu niçin sorusu insan soyunun en temel sorularından birisidir. İnsanların sorduğu bütün soruları en basite indirgeyecek olursak, sadece şu en temel soruyla karşılaşırız. Niçin sorusuyla. Habakuk'un duyurduğu haberin, Nahum'un duyurduğu haberin tam tersi olduğunu görebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Nahum kitabında Tanrı yargılamak amacıyla hareket etmekteydi. Ve orada sorulan soru şuydu. Tanrı hem seven bir Tanrı hem de yargılayan, cezalandıran bir Tanrı olabilir mi? Habakuk'ta sorulan soru ise yeryüzündeki bütün bu kötülükler karşısında Tanrı niçin bir şeyler yapmıyor sorusuydu. Habakuk kitabının ana konusu imandır. Habakuk'a iman peygamberi adı da verilebilir. Habakuk 2. bölüm 4. ayetteki şu büyük söz, doğru kişi imanla yaşayacaktır sözü yeni antlaşmada 3 kez alıntı olarak kullanılmıştır. Romalılar 1. bölüm 17. ayette, Galatyalılar 3. bölüm 11'de ve İbraniler 10. bölüm 38'de. Şimdi 1. bölüme bakalım. 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Peygamber Habakuk'un görmüş olduğu yük. Burada geçen yük sözcüğü yargı demektir. Aslında bu Habakuk'un sorusu değil, tam tersine Rabbin yanıtıdır. Rabbin vermiş olduğu yanıt, Habakuk kitabındaki peygamberliğin özünü oluşturur. Rabbin yanıtı, Habakuk ve diğer peygamberlerin yük dedikleri yargıdır. Habakuk peygamberin ilk sorunu şuydu. Tanrı kötülüğe niçin izin veriyor? Ya Rab, ne vakte kadar seni yardıma çağıracağım diyor Habakuk 1. bölüm 2. ayette. Beni duymuyor musun? Sana zorbalık var diye haykırıyorum ama sen kurtarmıyorsun. Ya Rab, daha ne zamana kadar yardıma çağıracağım da sen işitmeyeceksin. Habakuk Tanrı'ya seslenerek dualarını duymadığından ve yanıtlamadığından yakınıyor. Kendi halkı arasında gördüğü haksızlıklardan sonra bir gece çaresizce Tanrı'ya yakarıyor. Ama tüm bu yalvarışlara karşın Tanrı hiçbir şey yapmıyor ve hiçbir şey söylemiyor sanki. Habakuk peygamberin içinde bulunduğu durum buydu. Ama tüm bu olumsuz havaya rağmen ileride de göreceğimiz gibi Habakuk kitabı övgü ve sevinç sözleriyle son bulmaktadır. Değerli dostum, eğer bir sorun varsa sen de bu sorunu tıpkı Habakuk peygamber gibi Tanrı'ya götür. Eğer davanda haklı ve samimiysen değerli dostum, o zaman Tanrı senin yalvarışlarına, yakarına kesinlikle bir yanıt verecektir. Habakuk peygamber sorusunu şöyle sürdürüyor 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu, bir türlü yerini bulmuyor hak. Kötüler doğruları kıskaca almış ve böylece adalet saptırılıyor. Burada Habakuk peygamberin şu büyük sorusunu görüyoruz. Tanrı kendi halkı olan bu insanlar arasında görülen kötülüklere, fesatlığa, soygunculuğa, haksızlığa, zorbalığa ve kavgaya neden izin veriyordu? Bu soru hem eski bir sorudur hem de yeni bir soru. Bu soruyu bugün sizler de sorabilirsiniz. Gelin bu soruyu enine boyuna ayrıntısıyla ele alalım. Habakuk peygamber, yayınımızın başında da belirttiğimiz gibi bu yazıyı İsrail'in güney krallığı olan Yahuda'nın son iyi kralı olan Yozuya'nın zamanından hemen sonra yazmıştır. Yozuya'dan sonra ancak 3 ay dayanabilen kötü bir kral olan Yehoahaz tahta geçmiş, ondan sonra da 11 yıl tahta kalan ve kötülüğüyle ün salan kral Yehoyakim krallık yapmıştır. Bu kralların yönetimde olduğu yıllar İsrail tarihine gerileme dönemi olarak geçmiştir. Bu dönemde tüm ülkede her çeşit toplumsal ve ahlaki bozukluklar yaşanmıştır. Tanrı'nın ruhsal yasalarının da hiçe sayıldığı bu çöküş döneminde insanlar Tanrı'dan uzaklaşmışlardı. Haklı olarak şu soru soruluyordu. Tanrı bu kötülüğe neden izin veriyordu? Bundan birkaç yıl önce katıldığım üniversiteler arası bir konferansta Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde görev yapan iki genç profesörle konuşmuştum. Her ikisi de Mesih imanlısı olan bu profesörler bana konuyla ilgili olarak Tanrı inancı olmayan profesörlerin bu yöntemi kullanarak gençlerin Tanrı sözünün doğruluğuna olan inançlarını zedelemeye çalıştıklarını söylediler. Evet, bu insanlar eğer Tanrı seven bir Tanrıysa o zaman yeryüzündeki bu kadar kötülüğe izin vermemeliydi değil mi diyerek gençlerin imanlarını köreltmeye çalışmaktadırlar. Seven Tanrı merhamet dolu bir Tanrı, yeryüzündeki bunca kötülüğe, üzüntüye ve acıya izin vermeli midir diye soruyorlarmış. Haklı gözükebilirler. Bu türden sorularla kerelerce karşılaştım ama işin aslını araştırdığımızda gerçekler karşımıza çıkacaktır. Anımsayacaksınız, Yaratılış kitabının 3. bölümünde şeytan Havva'yı kandırırken de bu aynı yöntemden yararlanmıştı. Şöyle demişti Havva'ya, Tanrı'nın o ağacın meyvesinden yemenizi istemediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Niye yemeyeceksiniz ki? O ağaç var ya, cennet bahçesinin tamamında o ağacın meyvesinden daha lezzetli bir meyve daha yoktur. Eğer o meyveden yerseniz, o zaman gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız. İyi bir Tanrı'nın sizin bu ağaçtan yemenizi yasaklayacağına inanmıyorum. Böyle bir şeyi gerçekten anlayamıyorum. Evet, değerli dostum. Şeytan, Havva ile olan konuşmasında Havva'nın Tanrı'nın iyi olduğu konusundaki inancını sarsıyor, onu şüpheye götürüyordu. İşte insanlığın düşmanı olan şeytan her zaman bu noktadan yararlanarak insanların Tanrı'ya olan inançlarını zayıflatmaya, akıllarını karıştırmaya, bu yolla da onları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Habakuk peygamberin sorusu o günlerde çevresinde yaşanan gelişmelere tam uyuyordu. İnsanlar akla gelmedik şeyler yaparak günah içerisinde yüzüyorlar ama tüm bunların karşısında Tanrı görünüşte hiçbir şey yapmıyordu. Habakuk peygamber, Tanrı kötüleri neden cezalandırmıyor? Niçin Tanrı kötülerin yaptıklarını yanlarına bırakıyor diye soruyordu. Bugün de insanlar aynı soruyu sormuyor mu? Evet, bugün de insanlar bu aynı soruları soruyorlar. Yine eminim ki birçok Mesih imanlısı bile bu soruları kendi kendilerine sormuşlardır. Tanrı ülkemizdeki kötülükleri niye sona erdirmiyor? Tanrı dünyada bu kadar kötülükler oluyor, savaş oluyor, açlık oluyor, adaletsizlik oluyor. Bunlara niçin engel olmuyor? Kötülük yapanları Tanrı neden cezalandırmıyor? Niçin zenginin daha zengin olmasına izin veriyor? Niye halkın büyük bir bölümü ağır yaşam şartları altında, enflasyon baskısı altında yaşamak zorunda kalıyorlar? Niçin bir sürü insan ve çocuk açlıktan ölüyor? Bütün bu haksızlıklar ve yolsuzluklar karşısında Tanrı neden elini oynatmıyor? Evet, bu ve bunlara benzer soruları çoğaltabiliriz. Ya da kendimize yönelik sorular soruyoruz. Tanrı neden benim başıma bu acıların gelmesine izin verdi? Neden ben? Evet, az önce dediğim gibi bu soruları çoğaltabiliriz. Siz de buna benzer sorular sormakta mısınız? Mezmur yazarı da 73. mezmurunda şu aynı şikayette bulunuyordu. Ben ise ayaklarım sürçmek üzereydi. Az kaldı adımlarım kayacaktı. Çünkü kötülerin esenliğini görünce aptalları kıskandım. Mezmur yazarı etrafına bakmış, huzur, esenlik, zenginlik ve refah içerisinde yaşayanların kötüler olduğunu görmüştü. Zorbalar olduğunu görmüştü. Onun bunun hakkını yiyenler olduğunu görmüştü. Bu da onun Tanrı'ya olan imanını büyük ölçüde zedelemiş, sarsmıştı. Niye Tanrı kötülere karşı bir şeyler yapmıyordu? Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in Yahuda krallığında yaşayan insanlar kendilerini Tanrı'nın halkı olma imtiyazına sahip görüyorlar ve bu nedenle de Tanrı'nın kendilerini günahlarından ötürü cezalandırmayacağını düşünüyorlardı. Belki de ilk kötülüklerini işlediklerinde Tanrı'nın kendilerini cezalandırıp cezalandırmayacağını merakla beklemişlerdi. Tanrı hemen girişimde bulunup onları cezalandırmayınca yaptıklarının Tanrı'nın dikkatini çekmediğini ya da Tanrı'nın bunları umursamadığını düşünmeye başladılar. Süleyman peygamber bu konuda şöyle diyordu. Yapılan kötülüğün cezası derhal verilmediği içindir ki insan oğullarının yüreği kötülük yapmak için kendi içlerinde cesaret bulmaktadır. Küçük bir çocukken komşumuzun bahçesindeki ağaçlardan izinsiz erik toplayarak ilk erik hırsızlığımı yaparken çok ilginç bir şey olmuştu. O gün erikleri toplayıp ceplerime doldurduktan sonra birden hava kararmış ve henüz eve yetişmeden acayip bir fırtına, gök gürültüsü ve yağmur başlamıştı. Yaptığım hırsızlıktan dolayı Tanrı'nın beni hemen o anda cezalandırdığını düşünmüştüm. Ama daha sonra bunun Tanrı'nın bir cezası olmadığını anladım ve buna benzer şeyleri artık daha korkusuz bir şekilde yapabilir duruma geldim. İnsanın tabiatı değişmiyor değerli dostum. Arka bahçede gizliden gizliye işlenen günahlar bugün ön bahçede açıktan açığa işlenmektedir. Bu günahın Tanrı önünde yanlış olduğu ve Tanrı'nın işlenen her günahı cezalandıracağı gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Tanrı kendi belirlediği ilkelerini ve yöntemlerini değiştirmedi kardeşim. Tanrı'nın işlenen günaha verdiği ceza bir anda gelmiyorsa da sonuçta onun adil yargısının geleceği kesindir. Başka deyişle Tanrı eninde sonunda günahı yargılayacaktır. Ve Tanrı sözü de diyor, günahın seni eninde sonunda bulacaktır ve sen yargıya geleceksin. Günümüzde tanrısal yargının gerçek olduğuna inananların sayısı oldukça azdır. İnsanlar bugün tıpkı Habakuk peygamberin çevresine bakıp ulusu içerisindeki her çeşit kötülüğü gördüğü ve tüm bu kötülükler karşısında Tanrı'nın kayıtsız kalıp hiçbir şey yapmadığını sandığı zaman hissettiği şeyleri hissetmektedirler. Sizler de buna benzer şeyler hissediyor musunuz? Tanrı bu konularda bir şeyler yapıyor mu? Kötülükler devam ediyor ve görünüşe göre Tanrı hiçbir şey yapmıyor, öyle mi? Hatta ve hatta Amerika'nın bazı yörelerinde sözde bazı ilahiyatçıların bir araya gelip Tanrı ölüdür diye bir açıklama yapmalarına bile izin veriyor. Onların açıkça söylemek istediği şey Tanrı'nın var olmadığı ve geçmişte de hiçbir zaman gerçek anlamda var olmadığıydı. Bu dünyanın her yerinde şimdi açık açık söyleniyor. Onların böyle bir sonuca varmalarına neden olan şey neydi? Neden ortada? Bu insanlar Tanrı'nın bugünkü olaylara müdahale etmediğini gördükleri için böyle bir sonuca varmaya karar vermişlerdir. Ama Tanrı gerçekten bugün yaşanan olaylara müdahale etmiyor mu? İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerine o yön vermiyor mu? Tanrı bizi bir müddet kendi bildiğimizce yaşamamıza izin vermiştir dostum. Bu nedenle de insanlar, imanlılar da dahil olmak üzere bir umursamazlık içerisinde yaşar hale gelmişlerdir. Evet, insanlar bu nedenle bir umursamazlık içerisine girmişlerdir. Şimdi öyle bir durumda yaşıyoruz ki toplum olarak, insanlar olarak, insanlık olarak varlığımızı daha ne kadar zaman sürdüreceğimizi merak ediyoruz. Habakuk peygamber çok yumuşak kalpli biriydi ve insanlar arasında yaşanan haksızlık ve yasasızlıkların artmasından ve cezasız kalmasından nefret ederdi. Suçsuz kimselerin suçlanmasından, cezalandırılıp ortadan kaldırılmasından büyük nefret duyardı. Bu nedenle Tanrı'ya seslenerek şöyle soruyordu. Ya Rab, niye müdahale edip şu kötülüğü kaldıracak bir şeyler yapmıyorsun? Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki programımızda ve gelecek programlarımızda dinleyebilirsiniz.